Ayrım 4. Bir serçe düştü. Wilbur Smith. Sayfa 30. Cennet bahçesinde dolaşmak gibi bir şeydi bu. İnsanoğlu yaratılmadan önce hem de. Mark iyileşme sürecinin tamamlanabilmesi için vücuduna ve ruhuna gerekli şeyin yalnızlık olduğunu biliyordu. O gece nehir kıyısında çimenlik bir yer bulup yattı. Burası tepelik olduğundan hem sivrisineklerden yukarıdaydı hem de sık çalıların o korkunç karanlığı yoktu burada. Gece yarısından sonra onu bir leopar uyandırdı. Mark onun nehirden gelen sesini duydu. Sonra hayvan yukarıya doğru uzaklaşırken yatıp dinledi. Sesler kesildikten sonra tekrar uykuya dalamadı. Yattığı yerde kendisini bekleyen yeni günü tatlı umutlarla hayalinde canlandırmaya çalıştı. Son 4 yıl boyunca her gün düşünmüştü ihtiyarı. En kötü günlerde bile... Bazen düşünce kafasından hızla şöyle bir gelip geçmiş, bazen de evini özlemiş çocuklar gibi uzun uzun düşünerek kendine eziyet edip durmuştu. Bu ihtiyar ev demek, yuva demekti Mark için elbette. Annesini de babasını da hiç tanımamıştı. Büyük babası kendini bildi bileli ilk anılarından biri hep vardı. Gücü de o sessiz anlayış yeteneği de değişmezdi. Mark içinde derin bir fiziksel özlem hissetti. İhtiyarı evin önündeki terasta sallanan koltuğunda otururken gözünün önüne getirdi. Üzerinde buruşuk haki gömleği, kaba saba yamanmış, yıkanmaya da çok ihtiyacı olan o gömlek. Yakası açık, içinden göğsünün gümüş rengi kılları gözüküyor. Boyun ve çene kırış kırış ama güneş yanığı kahverengi çenede 5 günlük kırçıl sakalı pırıl pırıl. Geniş kenarlı eski şapkası parlak şen gözlerinin üzerine inek. Hep başındaydı o şapka. Başa oturan yeri terden sırılsıklam yağ içinde olurdu. Ama yine de hiç çıkarmazdı onu. Yemeğe otururken bile. Mark ihtiyarın geceleri de şapkasıyla yattığından kuşkulanıyordu. İşi bıraktığında 1-2 lokma atıştırıp hedef diye koyduğu boş tenekeye nasıl nişan aldığını anımsadı. Sonra hikaye anlatmaya koyulurdu Mark'a. Hem de ne hikayeler. Çocuk ruhuna geceleri yatağında çevresine korku dolu gözlerle bakmaya itecek dünyanın en heyecanlı öyküleri. Küçük şeyleri de hatırlıyordu Mark. İhtiyarın eğilip yerden bir avuç toprak alışını, toprakları parmaklarının arasından akıtışını, sonra avucunu pantolonunun gerisine gurur dolu ciddi bir ifadeyle silmesini... ''İyi topraktır Anders Land'ın toprağı'' derdi, başını bilgece bir ifadeyle sallayarak. Mark büyük şeyleri de anımsadı. Elinde tüfeği, ince uzun bedeniyle çalılarda Mark'la yan yana duruşu, ona atış yapmasını öğretirken bağırıp çağırışı, bir yandan sigarasını tüttürüşü, yaralı yaban öküzü kardan onlara doğru yaklaşırken koca gövdesini kara bir dağ gibi ona siper edişi. Onu görmeyeli, ondan haber almayalı 4 yıl olmuştu. Başlangıçta sık sık yazmıştı Mark. Uzun uzun mektuplar yazmış, evini ne kadar çok özlediğini anlatmıştı. Ama ihtiyarın okuması yazması yoktu. Mark onun mektupları bir tanıdığına götürüp okutturacağını, yanıt yazdıracağını ummuştu. Boşa çıkmıştı o umutlar. İhtiyarın gururu okuma yazma bilmediğini kabullenmeye engeldi. Ama Mark buna rağmen yazmaya devam etmişti ayda bir kez. Onca yıl. İhtiyarın ilk haberini ise ancak yarın alabilecekti. Birkaç saat daha uyudu. Sonra sabahın karanlığında bir ateş yakıp kendine kahve ısıttı. Bastığı yeri görebilecek kadar aydınlık olur olmaz hemen yine yola koyuldu. İlk tepeye vardığında denizin içinden doğan güneşi izledi. Deniz ufkunda dağ gibi yağmur bulutları bir fırtınayı haber veriyordu. Güneş onların arkasından yükseldi. Hepsi kırmızılı pembeli renkler aldılar. Aralarına şarap rengiyle morlar katıldı. Kenarları parlak altın rengi oldu. Aradan ışın demetleri saçıldı. Mark'ın ayakları dibinden arazi deniz kenarına doğru alçalmaya başlıyordu. Bu alan sık ormanlı vadilerle, çimenli tepelerle doluydu. Ta Hint Okyanusu'nun sonsuz beyaz kumlu kıyılarına kadar. Durduğu yerin hemen altında nehir kayaları döve döve akıyordu. Mark ilk olarak acele etti. Yokuş aşağı hemen hemen nehrin hızıyla inmeye çalıştı. Yine de tepenin sıcakta uyuklayan eteğine vardığında aradan epey zaman geçmişti. Nehir genişledi, sığlaştı, kumluk yerlerden akarken sanki ruhsal durumunu da değiştirdi. Buralarda değişik kuşlar vardı, ormanlar ve tepelerindeki hayvanlar da farklıydı. Ama Mark'ın şimdi onları ayıracak zamanı yoktu. Uzun bacaklı koca gagalı leyleklere bakmadan yoluna hızlı hızlı devam etti. Bir yer vardı, koca bir incir ağacından başka işareti yoktu. Ama Mark için orası özellikle önemliydi. Andersland'ın başlangıç noktasıydı çünkü. İncir ağacını biraz geçince adımları daha hafifledi, daha hızlandı ve heveslendi. Omuzlarının biçimi değişmiş, gözlerine başka türlü bir parlaklık gelmişti. Yeniden Andersland üzerinde yürümekteydi şu anda. 8000 dönümlük zengin, verimli çikolata rengi toprak, 4 millik nehir boyu asla bitmeyen bir su, yumuşak kavisli tepeler, sık otlar. Andersland ihtiyarın oraya 30 yıl önce verdiği ad. Yarım mil ileride Mark tam nehir boyundan ayrılıp kestirmeden eve gitmek üzere içeriye doğru sapacakken uzaktan gelen yerleri sarsıcı bir ses duydu. Onun hemen arkasından insan konuşmaları da geldi. Mark şaşırarak durup dinledi. Yerleri titreten ses bir daha geldi. Ama bu kez o sesin önü sıra dalların ve çalıların dökülme çatırtısı da duyuldu. Ağaçların yere düşmesi hemen o sesleri izledi. Bunu başka bir şeyle karıştırmaya olanak yoktu. Mark kestirme yola sapmaktan vazgeçip nehir boyunda yoluna devam etti. Birden ormanın içinden açık bir alana çıktı. Bu alan ona bombaların dövdüğü o korkunç boşlukları hatırlattı. Beyaz keten enterler içinde siyah işçi grupları vardı burada. Başları türbanlıydı. Nehir boyunda ağaçları kesip deviriyor, çalıları söküyorlardı. Mark bir an için bu yabancı insanların kim olduğunu anlayamadı, sonra anımsadı. Bir gazetede okumuştu. Evet, binlerce Hintli işçi Hindistan'daki köylerinden alınıp buraya yeni şeker kamışı ekim alanlarında çalışmaya getiriliyordu. İşte şu anda nehir boyunda bir karınca kolonisi gibi çalışıp durmakta olan bu sıska esmer adamlar o Hintli işçilerdi. Yüzlercesi vardı orada. Yo, binlerce. Ayrıca öküzleri de çalıştırıyorlardı. Devrik ağaç gövdelerini çift çift bağlanmış kuvvetli öküzler çekip götürmekteydi. Odun olarak yakmaya. Mark görmekte olduğu şeyi pek de anlayamıyordu. Nehir kıyısından ayrılıp yakındaki tepeye tırmandı. Oradan Andersland'ı boydan boya görebiliyordu. Onun ilerisinde de doğuya, denize doğru uzanan alanı. Faaliyet görebildiği alanın tümüne yayılmıştı. Başka bir şey daha vardı. Arazinin tümü sürülmekte, ekime hazırlanmaktaydı. Ormanlar ve otlaklar kaldırılmıştı. Sabanlara koşulmuş öküzler ağır ağır ilerliyor, kahverengi toprakların altını üstüne getiriyordu. Sabancıların çığlıkları Mark'ın durduğu yere kadar geliyordu. O da şaşkın, anlamayan gözlerle bakmaktaydı bu görünüme. Bir kayanın üzerine oturdu, bir saat kadar çalışan adamlarla öküzleri izledi. İçini bir korku kaplamıştı. Bütün bunların ne anlama geldiğini düşünüp korkuyordu. İhtiyar toprağına böyle yapılmasına asla izin vermezdi. Sabandan da baltadan da nefret ederdi. Ulu ağaçları derin bir sevgiyle severdi. Otlaklarını hassislikle korur, sanki renkleri gibi kendileri de altınmışçasına davranırdı onlara. Asla izin vermezdi oraların altının üstüne getirilmesine. Sağ olsaydı, işte Mark bundan korkuyordu. Sağ olsaydı, çünkü Andersland'ı satmaya asla razı olmayacağı kesindi. Aslında bunun yanıtını bilmeyi de pek istemiyordu. Ayağa kalkıp tepeden aşağı inmek için kendini zorlaması gerekti. Türbanlı esmer işçiler onun sorularını anlamadılar ama işaretle onu pamuklu kumaştan ceket giymiş şişman bir adama yönelttiler. Adam bir grup işçiden öbürüne dolaşıp duran, elindeki değnekle o kara sırtlara vuran, ikide bir durup elindeki kara deftere bir takım notlar yazan biriydi. Başını kaldırıp şaşırarak baktı. Beyaz adamı görünce içgüdüsel bir hareketle saygılı bir havaya büründü.
''İyi günler bayım.''
Devam edecekti ama parlak, dikkatli gözleri Mark'ın üzerinde dolaşıp onun ne kadar genç olduğunu gördü. Ayrıca Mark tıraşsızdı. Üzerindeki ucuz asker giysisi kirli, lekeli, buruş buruştu. Hayattaki varını yoğunu sırtındaki heybede taşıdığı da her halinden belliydi.
Doğrusunu söylemek gerekirse burada artık işçiye ihtiyacımız yok.
Tavrı hemen değişmiş, patronluk taslayan bir havaya bürünmüştü.
Burada yönetici benim ve...
İyi diye başını salladı Mark. O halde demek bana anlatabilirsiniz. Ne yapıyor bu adamlar Andersland'da? Adam onu rahatsız eden bir tipti. Böylelerini pek çok görmüştü orduda. Altındakileri ezen, üstündekilere yağ çeken tipler.
Belli ki şeker kamış alanı açıyorlar işte.
Bu topraklar benim aileme ait dedi Mark.
Adamın tavrı bir anda tekrar değişti. Ha, demek Ladybrook'taki şirkettensiniz, öyle mi delikanlı?
Yo, hayır, biz burada oturuyoruz, oradaki evde. Mark parmağıyla tepenin ilerisini gösterdi. Bu topraklar bizim.
Şişman adam iri bir bebek gibi kıkır kıkır güldü, başını iki yana salladı. Artık orada kimse oturmuyor ne yazık ki. Her şeyin sahibi şirket.
Elini havada çevirerek koca alanı gösterdi.
Yakında her taraf şeker olacak, göreceksiniz. Şeker, şeker, hep şeker.
Tepeden bakınca eski ev değişmemiş gibi görünüyordu. Yeşile boyalı saç dam çevrede koyu yeşil meyve bahçesi. Ama Mark yaklaşınca pencere pervazlarının çıkarılmış, pencerelerin kara deliklere benzemiş olduğunu gördü. Terasta koltuk falan da yoktu, sallanan koltuk bile gitmişti. Hatta terasın taban tahtaları sarkmıştı yer yer. Duvardaki bir su borusu kopmuş sallanıyordu. Bahçe bakımsızdı, bitkiler neredeyse evi yutacaktı. Oysa ihtiyar bu bahçeye çok iyi bakar, yerdeki yaprakları her gün süpürür, ağaçları budar, beyaza boyalı arı kovanlarını düzgünce sıralardı. Birileri soymuştu kovanları, hatta baltayla paralamıştı. Odalar bomboştu, değeri olabilecek her şey alınmıştı. Mutfaktaki siyah odun sobası bile. Büyük babanın hedef diye kullandığı teneke yan yatmış duruyordu o kadar. Mark ağır adımlarla boş odaları bir bir dolaştı. İçinde korkunç bir kayıp duygusu vardı. Ayaklarının altında rüzgarın buraya savurduğu kuru yapraklar çıtırdıyordu. Kara sarı iri örümcekler onu ağlarının altından köşe bucaktan izliyorlardı. Mark evden çıkıp ilerideki küçük aile mezarlığına gitti. Orada yeni mezar bulunmadığını görünce hemen rahatladı. Büyük anne Alice en büyük kızı ve Mark doğmadan önce ölen kuzeni. Hala üç mezar, ihtiyar orada değildi. Mark kuyudan bir kova su çekti, biraz içti, sonra meyve bahçesine yollanıp biraz meyve topladı. Arka bahçede yağmacılardan nasılsa kurtulmuş bir kuş dolaşıyordu. Mark'ın onu taşla avlaması yarım saat sürdü. Yolunup temizlenip karavanaya atılan kuş, Mark'ın arka bahçede yaktığı ateşte pişti. O kaynarken Mark'ın aklına birden yeni bir fikir geldi. Kalkıp tekrar ihtiyarın yatak odasına girdi. Bir zamanlar yatağın durduğu köşeye yürüyüp yer döşemeleri arasındaki oynak tahtayı aradı. O tahtayı tutan tek çiviyi çakısıyla çıkardı, kovuğu açtı. Elini uzattığında kovuktan önce bir deste zarf çıktı. Birbirine bir deriyle bağlanmışlardı. Mark zarfları kenarından şöyle bir taradı. Bir tekinin bile açılmamış olduğunu gördü. Hepsinin üzerinde Mark'ın el yazısı vardı. Bu gizli yere kaldırılıp saklamıştı ihtiyar onları. Ama Mark'ın bütün mektupları tamam değildi. Son mektubun tarihini inceleyen Mark 11 ay öncesinin posta damgasını gördü. Boğazına bir yumru tıkandı, gözleri yanmaya ve sulanmaya başladı. Mektup yığınını bir kenara koyup kovuğa tekrar uzandı. Üzerine büyük annesinin resmi yapılmış madeni kutuyu çıkardı. Büyük babanın hazine sandığıydı bu. Akşam yaklaşıyor, odalar kararıyordu. Eline kutuyla mektupları alıp tekrar arka bahçeye çıktı. Mutfağın merdivenine oturdu, kutuyu açtı. Deri bir kese içinde 40 altın lira vardı. Bir bölümünün üzerinde Güney Afrika eski cumhurbaşkanı Kruger'ın resmi, bazısında da 8. Edward'la 6. George'un resimleri görünüyordu. Mark keseyi ceketinin iç cebine kaydırdı, solmakta olan ışıkta ihtiyarın hazinesinin geri kalanını incelemeye çalıştı. Büyük anne Alice'in gençlik fotoğrafı. Geçen yıllar resmi sarartmış, köşeleri de kıvrık kıvrık olmuştu. Evlilik cüzdanları, Boer Savaşı'ndan kalma gazete küpürleri, ucuz kadın mücevherleri, kutusu içinde bir madalya. Kraliçenin liyakat madalyası. Mark'ın Ladybrook okulundayken aldığı karneler, Port Natal'daki üniversitenin diploması. Bunlara ihtiyar özellikle önem verir, okuma yazma bilmeyenlerin okumuşlara duyduğu hayranlıkla saklardı. Mark'ın eğitimini karşılayabilmek için en iyi hayvanlardan bazılarını satmıştı. O kadar çok istiyordu onun okumasını. Kutudakiler arasında o altınlardan başka değeri olan şey yoktu. Ama ihtiyara göre oradakilerin her biri paha biçilmez şeylerdi. Mark kutuyu dikkatle inceledikten sonra yine yerine kaldırdı, tahtayı çiviledi. Günün son ışığı altında Mark sıska kuşu yedi, meyveleri mideye indirdi. Sonra kendi battaniyesine sarınıp mutfakta yere uzandı. Hala düşünüyordu. İhtiyar nereye gittiyse Andersland'a döneceğini düşünerek gitmişti. O kadarı belliydi. Dönmeyecek olsa değerli kutusunu dünyada geride bırakmazdı. Kaburgalarına inen çizme Mark'ı uyandırdı. Mark yan döndü, acıyla inledi.
''Kalk ayağa, kıpırdat kıçını, son hızla da defol.''
Daha ortalık tam aydınlanmamıştı ama Mark adamın yüz çizgilerini yine de görebiliyordu. Yeni tıraş olmuş geniş bir çene, dişleri de özellikle törpülenip aynı boya getirilmişçesine düzgün. Güneş yanığı cildinde bembeyaz duruyorlardı, kafa yuvarlaktı, top güllesi kadar yuvarlak. Çok ağırmış gibiydi o kafa, çünkü kalın boynu üzerinde onu eğik taşıyordu, ringe çıkan ağır siklet boksörü gibi.
''Kalk!'' diye tekrarladı.
Çizmesini yeniden vurmak üzere geriye doğru çekti. Mark ayağı fırladı, kendini savunmak üzere pozisyonu aldı. Adam kendisinden kısa boyluydu ama tıknaz ve sağlamdı. Kocaman kalın omuzları vardı, vücudu da kafası kadar ağır gibiydi.
''Burası özel mülk, serserilerin girmesini istemiyoruz.''
''Ben serseri değilim.'' diye başladı Mark ama adam onun sözünü kısa bir kahkahayla kesti.
''Bu şık kılığına kapıda park etmiş bekleyen Rolls Royce'una baktım da bir an şaşırdımdı zaten.''
''Benim adım Mark Anders. Bu topraklar benim büyük babama ait. John Anders'a.'' Adamın suratında bir şey değişir gibi oldu. Ağzındaki anlamda bir değişiklik, bir kuşku, hatta belki bir kaygı. Dudaklarını çabucak, sinirli bir hareketle yaladı. Ama konuştuğunda sesi tek düze ve dengeli çıktı.
''Ben onu bilmem. Tek bildiğim bu toprakların Ladybrook Emlak Şirketi'nin malı olduğu. Ben de şirketin ekip başıyım. Senin buralarda dolaşmanı ne ben ne de şirket ister.''
Duraladı, ağırlığını ayakları üzerinde dengeledi. Omuzlarını sarkıttı. Koca çenesini öne doğru çıkardı.
''Bildiğim ikinci bir şey de ara sıra birilerinin kafasını kırmaktan pek hoşlandım. Nicedir kimsenin kafasını da kırmadım.''
Birbirlerine baktılar. Mark birden içinden korkunç bir öfkenin kabardığını hissetti. Adam böyle meydan okuyunca karşı gelmek istedi canı. Onun ne kadar güçlü ve tehlikeli olduğunu gördüğü halde. Katil havası vardı adamda. Yapısı gücü de öyleydi. Mark bir an sonra dengesini yavaş yavaş kazandı, omuzları sarktı. Adam da fark etti bunu. Memnunluğu yüzünden okundu. İncecik bir gülümseme belirdi dudaklarında. Çenesini o gülümsemenin çevresinde kastı, boynunda damarlar kabardı, ayakları üzerinde hafif hafif sallandı. Birden Mark dünyada şiddetin varlığından tiksindiğini, midesinin bulandığını hissetti. Ömür boyunca yeterince şiddet görmüştü. Şu anda kavga etmesi için hiçbir neden yoktu. Dönüp çizmelerini aldı. Adam onun giyinmesini izledi. Düş kırıklığına uğramış hali vardı. Tekrar çatışmaya çok hazırdı. Mark heybesini omzuna vururken ''Adın ne?'' diye sordu. Adam yanıt verirken sesi hafif, genel havası hala kavgaya hazırdı.
''Arkadaşlarım bana Hobday derler.''
''Hobday ne?''
''Yalnız Hobday.''
''Hatırlayacağım.'' dedi Mark. ''Pek tatsız bir insansın Hobday.'' Basamaklardan bahçeye indi. 15 dakika sonra Mark ileriki tepede durup arkasına baktığında Hobday hala evin duvarı dibinde duruyor. Gözleri olanca dikkatiyle onu izliyordu. Fred Black, Mark'ın tepeye doğru tırmanıp yaklaşmasına baktı. Deponun duvarına yaslanmış, tütün çiğneyip duruyordu. İp gibi incecik bir adamdı. Cildi güneşten kararmış, çiğnediği tütün çubuğu gibi kupkuru kesilmişti. John Anderson arkadaşlarındandı. Mark'ı daha emeklediği günlerden tanırdı. Ama şu anda karşıdan yaklaşan gence bakarken onu tanıyamadığı pek belliydi. Mark ondan 15 adım ileride durup şapkasını kafasından kaldırdı. ''Merhaba Fred amca.'' diye selamladı yaşlı adamı. İhtiyarın yerinden fırlayıp Mark'ı kucaklaması yine de biraz gecikti.
''Yavrum, bana senin için Fransa'da öldü demişlerdi.''
Birlikte sığırlara ilaçlı banyo yaptırılan yerin çiti üzerine oturdular. Biraz altlarında Zululu çobanlar sığırları dar bir koridora sürüyor, hayvanlar koridorun sonuna kadar yürüyünce ister istemez kimyasal maddelerle dolu suya düşüyorlardı. Sonra havuzun giderek yükselen dibinden yürüyüp hoşnutsuz homurtularla öbür başından yokuş yukarı çıktıkları görülmekteydi.
''Öleli hemen hemen bir yıl oldu. Yo, daha çok, bir yılı geçti artık oğlum. Üzgünüm, sana haber vermek aklıma bile gelmedi. Seni Fransa'da öldü diye biliyordum.''
''Ziyanı yok Fred amca.'' Mark şoka uğramayışına şaşıyordu. Biliyordu zaten için için, kabul etmişti. Ama yine de ruhuna ağırlık veren bir üzüntü vardı içinde. İkisi de uzun süre sessiz kaldılar. Yanında oturan yaşlı adam onun üzüntüsüne saygı gösterdi. Nasıl? Mark sözcükte kararsızlığa uğradı. Nasıl gitti? Fred Black şapkasını kaldırıp tepesindeki dazlak pembe yeri sevgiyle okşadı.
Biraz ani oldu. Piet Grayling ve oğluyla Chaka kapısının oraya ava gitmişti.
Mark'ın kafasını bir anda anılar doldurdu. Chaka kapısı denilen yer kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde. İhtiyar ona avcılığı orada öğretmişti yıllar önce. Ta 1869 yılında avcılık yasaklanmıştı orada. Ama bekçi falan konmamıştı. Notal ve Zulu halkı oraya kendi özel av yerleri gözüyle bakarlardı.
Beşinci gün ihtiyar kampa dönmemiş. Onu 4 gün aradıktan sonra bulmuşlar.
Sustu, Mark'a baktı.
Bir şeyin yok ya oğlum.
Bir şeyim yok.
Mark ömrü boyunca kaç kişinin ölümünü gördüğünü düşünüyordu. Kendisinin kaç kişi öldürdüğünü de düşündü. Ama her nasılsa bu ihtiyarın ölümü onu yine de sarsıyordu. Lütfen devam edin Fred amca.
Piet'in anlattığına göre dik bir yamaca tırmanırken kaymış, tüfeğinin üzerine düşmüş. Tüfek de ateş almış, kurşun midesine girmiş.
Son öküzün banyoya girişine baktılar. Sonra Fred ağır ağır çitin üzerinden kayıp indi. Eli bir an arkaya omurgasına gitti.
Yaşlanıyorum dedi.
Mark da onun yanına atladı. Birlikte eve doğru yürümeye koyuldular.
Piet'le oğlu onu oraya gömmüşler. Geri getirilebilecek durumda değilmiş. 4 gün boyunca güneşte kalmış. Gömdükleri yere işaret koymuşlar. Sonra Leydenburg'a döndüklerinde yeminli ifade vermişler.
Fred Black'in sözü bir çığlıkla kesildi. İleride ağaçların arasında bir genç kız belirdi. Onlara doğru koşmaya başladı. İncecik, çok gençti. Bal rengi saçları arkasında tek örgü yapılmış, koştukça zıplıyordu. Uzun kahverengi bacakları vardı, ayakları çıplaktı. Bol, basma bir etek giymişti.
''Mark!'' diye bağırdı. ''Ah Mark!''
Ama Mark'ın onu tanıyabilmesi için kızın epey yaklaşması gerekti. 4 yılda epey değişmişti. Mary, Mark hala üzgündü. Artık konuyu daha fazla deşemezdi. Daha sonra fırsat bulmaya çalışacaktı bu iş için. Ama üzüntüsünün arasında bile Mary Black'in artık koca kız olduğunu, okuldaki gibi küçük bir şeytan olmadığını görebiliyordu. Güleç yüzü hala çil dolu, dişleri hala hafif çıkıntılıydı. Ama boylu boslu, geniş kalçalı, sağlıklı bir çiftlik kızı olmuştu. Mark'ın omzuna geliyordu. İnce basmanın altından vücudunun biçimli ve yuvarlak olduğu belliydi. Kalçaları yürürken sallanan cinslendi. Beli ipince, memeleri iri, her adımda titreyen memelerdi. Yürürlerken Mary durmadan sorular soruyordu. Sonu gelmez sorular ve hepsine de yanıt istiyordu. İkide bir kolunu uzatıp Mark'a dokunuyor, dirseğinden tutuyor, elini yakalayıp sallıyor, yaramaz gözleriyle yüzüne bakıyor, o şen kahkahasını atıyordu. Mark kendini garip şekilde tedirgin hissetti. Fred Black'in karısı onu daha bahçenin öbür ucundayken tanıdı. Yavrusunu kaybetmiş inekler gibi bir çığlık kopardı. 9 kızı vardı, her zaman bir de oğlu olsun istemişti. ''Merhaba Hilda teyze'' diye başladı Mark, sonra kendini kadının kucağında buldu.
''Açlıktan ölmüşsündür'' diye bağırdı kadın. ''Şu elbiselere de bak, kokuyorlar. Sen de kokuyorsun Mark. Şu saçlar ne böyle, neredeyse kız gibi örgü yapılacak.''
Mary'nin başkanlığında 4 bekar kız galvanize banyo küvetini mutfağın ortasına getirdiler. İçini de ocaktan dumanı tüten kaynar sularla doldurdular. Mark omzunda bir çarşafla arka sağanlıktaki bir taburede oturuyordu. Hilda teyze onun uzun buklelerini koca bir makasla kesti. Sonra itiraz edip duran 4 kızını mutfaktan kovaladı. Mark soyunmaktan utanıyordu ama kadın onun savunmalarını bir kenara itiverdi.
''Benim gibi ihtiyar bir kadından saklayacak bir şeyin olamaz. Neyin varsa daha büyüğünü de görmüşümdür, daha iyisini de.''
Onu kararlı hareketlerle soydu, lekeli buruşuk giysilerini kapı aralığından Mary'nin durmakta olduğu tarafa fırlattı.
''Yıka şunları çocuğum, hem o kapıdan da uzaklaş.''
Kıpkırmızı kesilen Mark çabucak suyun içine oturdu.
4. ayrımın sonu. Sayfa 39.